İkinci ayrımı sayfa 42. Kardelenler. Hep o çocuklar uça uça güneşe doğru. Kucaklarında tıka basa lunaparklar. Tekin Gönenç. Doğu'nun kardelenleri. Doğu Anadolu'nun soğuk ikliminde kar kalkmadan açan kış çiçeğine kardelen adı verilir. Yöre koşullarına ve törelerine baskın çıkarak okula, bilgiye koşan kız çocukları gibi onlar da kendi varoluş çabalarının sembolüdür, kara toprağa delerek ışığa ulaşan kardelenler. Kars'ta bolca yetişirler. Kars yüksek bir plato üzerinde kurulduğundan yurdun en sert kışlarını ve en kısa yazlarını yaşayan ilimizdir. İnsanları da tıpkı havası gibi yalın ve dayanıklıdır. Soğukla, yoksullukla, hele de düşmanla başa çıkmasını iyi öğrenmişlerdir. Sert iklim şartlarından ötürü tarlalarında tarım kolayca yapılamadığı için meralarında hayvancılığa yönelmişlerdir. Ama hayvancılık yeterince beslemez Karslıları. Kazman ilçesinin bağları, bahçeleri de yetersiz kalır halkın ekonomik beklentisini karşılamaya. Yoksul ama onurludur Karslılar. Çevrenin zor koşullarına şikayet etmeden boyun eğerler. Memleketin en leziz balını ve kaşarını onlar üretir. Kars adını M.Ö. 130-127 yılları arasında Kafkasya'dan gelerek bu platoya yerleşen Türk boyu Karsaklardan almıştır. Ülke sınırları içindeki en eski Türkçe il adıdır bu. Kars'ın ta Cilalı Taş devrine kadar varan geçmişini, Kazman'ın Çamuşlu köyü yakınlarındaki mağaralarda bulunan kaya resimlerinden izlemek mümkündür. Bölgeye sırasıyla Hititler, Hurriler, Urartular, Kimerler, İskitler, Partlar, Sesaniler ve Bizanslılar gelip yerleşmiştir. Kars Türklerin eline 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan döneminde geçmiştir. Moğolların Akkoyunlu ve Karakoyunlu gibi Türk devletlerinin buralarda hüküm sürmesi 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in bölgeyi fethiyle sona erer ve Kars Osmanlıların en önemli serhat şehirlerinden biri haline gelir. Ruslar hiç rahat vermez bu yörelere, sık sık saldırılar düzenler. Ruslarla yapılan savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı şehir halkına 1855 yılında Abdülmecit tarafından gazi unvanı verilir. Yaklaşık 20 yıl sonra Osmanlıların en zayıf günlerine rastlayan ve halk arasında 93 Harbi diye bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Gazi Kars düşer ve 40 yıl boyunca Batum ve Ardahan sancakları ile birlikte Rusların idaresinde kalır. Ruslar 1917 Ekim devriminden sonra Kars'ı ve Ardahan'ı Türklere bırakır. 1918 yılında Kars'ta önce Milli Şura, sonra da Cenubi ve Garbi Kafkas hükümetleri adı altında Ermenilere karşı savaş veren yerel cumhuriyetler kurulur. 1920 yılında ise Kazım Karabekir Paşa'nın kumandasındaki birlikler bu bölgeyi yeniden Türk sınırları içine alır. Yakın tarih içinde Ruslar tarafından defalarca işgale uğrayan ve yakılıp yıkılan bu çileli kentin insanları Cumhuriyet devrinde de sert iklime ve zor ekonomik şartlara göğüs gererek yaşamaya çalışmaktadırlar. Oysa tarihi ve turistik yerleri az değildir. Kars Kalesi, Havariler Müzesi, Kars Müzesi gibi müzeleri, Sultan 3. Murat zamanından kalma Evliya Camii, Yusuf Paşa Camii, Fethiye Camii gibi camileri, Taş Köprüsü, İlbeyoğlu ve Mazlum Ağa hamamları, Beylerbeyi Sarayı ve Namık Kemal'in ilk şiirini yazdığı dedesine ait Abdüllatif Paşa Konağı şehrin içindedir. Çevresinde ise Ani harabeleri vardır. Selçuklular tarafından hastane olarak kullanılan Ejderha Kulesi'nde içeren tarihi surları, Selçuk Sarayı, Nakışlı, Keseli, Meryem Ana, Gagik ve Havariler Kiliseleriyle yolu oraya düşenleri asırların, dinlerin ve değişik kültürlerin içinden geçirse de Kars'ta turizm hak ettiği ölçüde gelişememiştir nedense. Bizim yolumuz Kars'a ilk karın çoktan yağdığı ve yerde buza dönüşerek cam gibi kaldığı soğuk bir Kasım günü düştü. Şehrin Ruslar tarafından inşa edilmiş birbirini kesen ızgara misali muntazam caddelerinde yürüyüp taş konakları hayranlıkla seyrettikten sonra karlarla kaplı kenar mahallelerine uzandık. Çağdaş Türkiye'nin çağdaş kızları bursundan yararlanan Nurhan'ı arıyorduk. Nurhan. Ayakkabılarımızı küçük evin taş avlusunda çıkartıp iç içe geçen iki odadan duvarları çimen yeşile boyalı olanın sedirine ilişiyoruz. Diğer odanın duvarları ise masmavi. Bizim oturduğumuz odadaki kütüphaneye kitap yerine tabaklar, çanaklar, çeşitli cam eşyalar ve aile resimleri yerleştirilmiş. Ortada kömür sobası yanıyor. Duvardaki fotoğraflardan birinin üzerinde tığ işi bir örtü var. Nedenini sorunca resmin ailenin trafik kazasında ölen büyük oğluna ait olduğunu, buralarda ölülerin resimlerinin örtülerle kapanması gerektiğini öğreniyoruz. Yaşasaymış 26 yaşında olacakmış. Kendi kullandığı arabada kaza geçirip vefat etmiş Hasan. Rahmetli Hasan'ın bir küçüğü 23 yaşındaki kız kardeş meslek lisesini bitirmiş. Bir başka kız kardeş evlenmiş, ayrılmış evden. Esmer güzel Nurhan ise bursu sayesinde 4 yıldan beri eğitimine devam ediyor. Seneye üniversite imtihanlarına girecek ve bursu devam ederse çocuk doktoru olacak. Okumak için bir başka şehre gitmeye hazır. Ama doktor çıktıktan sonra kesinlikle memleketine dönmek istiyor çevresine yararlı olmak için. Doktor olabilmek için uzaklara gitmen gerekirse ailen seni yollar mı Nurhan diye soruyorum. Babası lafa giriyor. Yeter ki kazansın. Nereye isterse yollarım. Okuduğu sürece ben arkasında olacağım. Kızların okumasına karşı değilsiniz, ne güzel. Tam tersine kızların okumaya erkeklerden çok daha ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Kız çocuk okursa, meslek edinirse bilinçli olur, yarın öbür gün koca kahrı çekmek zorunda kalmaz. Benim 5 çocuğum var. Elimden geleydi hepsini sonuna kadar okuturdum. Allah razı olsun, bu burs Nurhan'ı sırtımdan aldı. Okuduğu sürece kızımı destekleyeceğim. Onun arkasında 2 küçük kızım daha var. Allah nasip ederse onları da okutacağım. Çevrenizdeki diğer babalar niye sizin gibi düşünmez acaba? Buralarda yaşayanlar eski kafalı kişilerdir. Alışkanlıklarına sıkı sıkı sarılmışlar. Nasıl görmüşlerse öyle yaşamak istiyorlar. Değişmekten ödleri kopuyor. Siz niye farklısınız? Benim gezip görmediğim yer kalmadı. İstanbul'u da Ankara'yı da gördüm. Böylece görgüm arttı. Cehaletin hiçbir işe yaramadığını öğrendim. Ayrıca benim ailemde okuyan çoktur. Çevremde akrabalarımın arasında hep bilinçli insanlar var. Çoğu memur ya da bir meslek sahibi. Eşiniz de okumabilir mi? Eşimi anası babası okutmamış ama ben kızlarımı okutuyorum gördüğünüz gibi. Burada yaz aylarında okuma kursları açtılar, kadınlardan gidip okuyanlar oldu. 60 yaşındaki kadınlar bile okuma yazma öğrendi. Okumanın yaşı olmaz. Kars'ın yoksul bir mahallesinde iki göz odalı evde tanıştığımız bu aydınlık fikirli baba yakın zamanlara kadar elden düşme kamyonetiyle sebze nakliyeciliği yapıyormuş. Ekonomik krizde satmış arabasını. Evinde merdaneli çamaşır makinesi, buzdolabı ve bir televizyonu var. Çocukları hiç sinema seyretmemişler. Okulda sergilenen Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili bir piyesin dışında tiyatroda görmemişler. Eğlencenin ne olabileceğine dair bir fikirleri yok. Çocuklar için hayat evden okula, okuldan eve gidip gelmekle, evlerde çoğu zaman masa olmadığı için yerde ders çalışıp akşam yemeğini yedikten sonra yatıp uyumakla geçiyor. Annelerinin işi ise daha zor. Eve ekmek parası getiremeyen kocanın çaresizliğini görmezliğe gelerek bulup buluşturacak, bir çorba pişirecek soğuk akşamlarda ailesini içirmek için. Tek erkek evladının tığ işi örtü altında duran resmine bakarken burnunun direği sızlayacak ama belli etmeyecek kızlarına. Onların okuyarak kendilerini kurtarmalarını bekleyecek umutla. Umut belki de insanlara yaşama gücü veren tek şey bu bembeyaz karın altında sessiz ve vakur duran görmüş geçirmiş yaşlı şehirde. Suna. Bir başka anne daha var, karın eriyerek çamura buladığı, sokakların kesiştiği, dört yol ağzını tutan bir başka evde. Evin tek odasının ortasına soba kurmuş ama aklını yitirmiş yaşlı dedeyi bir türlü alamamış sıcak odanın içine. Dede evin girişinde, mutfak olarak da kullanılan taş holde, camın hemen önündeki kerevete bağdaş kurup oturmuş. Orada yatarmış çoğu geceler. Üşümezmiş, alışıkmış soğuğa. Zaten annenin ikisi kız, üçü olan 5 çocuğunun boğazını doyurmaktan, üstünü başını paklamaktan dedeyle uğraşacak fazla hali de kalmamış. Bizi sıcak odaya buyur ediyor. Girdiğimiz odada yan yana iki, bir de karşı duvarda olmak üzere üç adet çekyat var. Duvarda besli ineklerin yemyeşil çayırlarda otladığı bir İsviçre köyünün renkli resmi asılı. Resim besbelli bir takvim sayfasından koparılmış. Radyoda neşeli bir müzik çalıyor. Çamaşır makinesinin üzerine fırfırlı yeşil bir örtü, örtünün üzerine de televizyon konmuş. Çamaşır makinesini bir eskiciden almışlar. Ne kadar uğraştılarsa da çalıştıramamışlar. Makine sehpa vazifesini görüyor küçük odada. Çalışmayan sadece çamaşır makinesi değil, odadaki ikinci televizyon da hiç çalışmıyormuş ama atmaya kıyamıyorlarmış. Buralarda para o kadar zor elde ediliyor ki bozulan ve tamir edilemeyen eşyaları asla gözden çıkarıp atmaya kıyamıyorlar. Çalışmayan buzdolapları gardıroba, çamaşır makineleri sehpaya dönüşüyor. Televizyonlar ise değerli süs eşyaları olarak kalıyor odaların baş köşelerinde. Serbest meslek erbabı diye tanımladıkları baba, yaz aylarında inşaat işçisi olarak çalışıyor, kışın el arabasıyla taşıma yapıyormuş. Bizim konuşmaya geldiğimiz kız meslek lisesinin ikinci sınıfına giden evin kızı Suna. İlkokuldan beri hep takdir ve teşekkür getirmiş ailesine. Baba bu kadar çalışkan bir kızı okutmasında ne yapsın? Zaten büyük kızı da açık öğretimde büro yönetimi ve sekreterlik okuyormuş. Oğlu ortayı okuduktan sonra askere gitmiş, sonra da bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başlamış. İşte bu oğlanın yolladığı parayla doyuyormuş karınları. Allah'tan Suna'ya burs bağlanmış geçen yılın sonunda. Anne 5. sınıfa kadar okumuş olduğu için okur yazar olmanın değerini biliyor ve kızları mutlaka okusun istiyormuş. Suna liseyi bitirdikten sonra sınıf öğretmenliği yapmak istiyor. Matematiği çok kuvvetli olduğu için herhalde matematik öğretmeni olmak isteyecek. Hocam çok zor oluyor okumak. Defter kitap paraları az buz değil. Bursu ben geçen yılın sonuna doğru alabildim. Allah razı olsun, ağabeyimin sırtından indim burs sayesinde. Annem Terekemen, yani Azerbaycan'dan gelme Türktür. Okuma yazması vardır. Babam Kürt. Her ikisi de kızların okumasına karşı değiller. Ama komşular babamın üstüne fazla geliyorlar bizi okuttuğu için. Ne okutuyorsun bu kızları? Okuyacaklar da ne olacak diyorlar. Kars'ta iş imkanları hemen hemen yok gibi. İş alanı çok az. Başka şehirlerde iş bulsam giderim ama nerede, nasıl iş bulacağım burada yaşarken? Yine de okursam, öğretmenlik gibi bir mesleğim olursa hayatımın değişeceğini düşünüyorum. Okumadıkları zaman aileler kızlarını evliliğe yönlendiriyorlar. Genç yaşta evlenip sürüyle çocuk doğuruyor, sonra da yoksulluk çekiyoruz. Ben ileride evlensem bile birden fazla çocuk yapmayacağım ki çocuğumu en iyi şekilde yetiştirebileyim. Kızların çoğu benim gibi düşünmez. Biz ilkokuldan 26 kız mezun olduk. Liseye ancak 18 kişi devam edebildi. Aramızda benden başka üniversiteye gitmek isteyen yok. Dünyalarını değiştirmek istememelerine hayret ediyorum. Biz burada sinema, tiyatro nedir bilmeyiz. Kitap da okuyamayız pek. Evlerimizde ders çalışacak yer bile yok. Nerede kitap okumak? Şu odanın içinde yatarız hepimiz. Sadece dedem dışarıda uyur. Keşke ders çalışabileceğimiz bir mekanımız olsa. Bir kütüphane var ama oradaki kitapların sayfalarını yırtıp yırtıp almışlar. Bir araştırma gerektiğinde yararlanamıyoruz kitaplardan. Ben öğretmen çıktığım zaman bu işlere el atmak istiyorum. En azından öğrencilerime kitap temin etmeye çalışacağım. Belki kişisel gayretlerimle bir kütüphane kurarım çalıştığım okulda. Demet. Kars'ta erken batıyor güneş. Saat 4 oldu mu kapkaranlık oluyor etraf. Yerler cam gibi buz tutuyor. Biz birbirimize tutunarak düşe kalka Demet'in evini arıyoruz. Bir başka uzak mahallesinde Kars'ın. Demetler 5 kardeş. En son çocuk erkek olmuş da anne kurtulabilmiş hem kocasının hem de çevrenin baskısından. Yoksa neredeyse her sene bir çocuk doğuracakmış oğlanı bulana kadar. 4 kızdan sonra gelen oğlanın adını bir gün koymuşlar. Neden mi? Çünkü baba hep bir gün gelecek, bir oğlum olacak der dururmuş. Yoksulluğa ve çaresizliğe doğan bir gün babasını mutlu etmiş. Şiltelerin üst üste yığıldığı 5 metrekarelik odayı içeri açılan küçük pencereden görüyoruz yüreğimiz titreyerek. Eriyen kar odanın bir köşesinde duran leğene tıpır tıpır damlıyor. Bu gece orada bir anne ve 5 çocuk ısınmak için birbirlerine sokularak yatacaklar. Biz küçük pencereden gördüğümüz odaya geçit veren taş bölümde oturuyoruz. Bir köşesinde babanın yatacağı somya var ama esas mutfak olarak kullanılıyor burası. Tavana rastgele konmuş tahtalar ve naylon parçaları damda biriken karın içeri akmasını önleyemiyor. Sobaya rağmen sokakta gibiyiz evin içinde, üşüyoruz. Yoksulluğun, çaresizliğin vardığı nokta içimizi acıtıyor, boğazımız düğümleniyor. Oturduğumuz bölümde kapısı açık duran kocaman bir buzdolabı var. İçinde kızların okul kitapları ve defterleri duruyor. Dolabın üstüne bir televizyon konmuş. İçerki odada ikinci bir küçük televizyon gözüküyor. Bakışlarımı takip eden anne, bu tepede duran bozuk diyor, çalışmıyor. Tamirci tamir edemeyince çocuklar Ramazan'da seyretsinler diye Nabu içeridekini ödünç verdi. Bayramdan sonra geri alacak. Demet'in bütün kız kardeşleri okul çağındaymış. Sınıf arkadaşları arasında en çalışkanları Demet olmalı ki okul müdürü bir gün onu çağırmış odasına, şu kağıtları doldur da bana ver kızım demiş. Nedir bu sorular hocam diye sormuş Demet. Hayırlı bir şey kızım demiş okul müdürü. Okumak isteyen sen değil miydin? Bak şimdi gönlünce okuyabilmen için bir fırsat çıkıyor önüne. Sana burs bağlatacağım. Demet kulaklarına inanamamış. Eve gelip annesine haber verince birbirlerine sarılıp ağlamışlar sevinçten. Önce ayakkabı almayı düşünmüş burs parasıyla Demet. Çünkü karda okula gidip gelirken çok üşüyormuş ayakları. Sonra vazgeçmiş. Kız kardeşleriyle birlikte yürüyorlarmış okula. Kendinde sıcacık botlar, diğerlerinde altı delik lastik ayakkabılar. İçine sindirememiş. Şimdi tek istediği, bursuyla sonuna kadar okuyup meslek lisesinden çıkınca öğretmen olmak, babasına kızların da para kazanabileceğini, aileye katkıda bulunabileceğini ispat etmek. O kadar ki ileride erkek kardeşinin eğitimini bile üstlenmeyi düşünüyor, babasına çocukları kız doğuyor diye boşuna üzülmüş olduğunu kanıtlamak için. Baba görüyor musun? Bak o gün geldi, bir günü ben okutuyorum, aileme de ben bakıyorum, kız olduğum halde diyecek. Esma, Kars'ın uzak mahallelerinden birinde oturan bir kızımız daha var. Ay ışığında parlayan karda tertemiz havayı ciğerlerimize çeke çeke ve ağzımızdan burnumuzdan buharlar çıkartarak tırmanıyoruz tepeye. Bir köpek durmadan havlıyor görevini yaptığını göstermek için. Tepenin en ucunda tek başına kalmış evin kapısına varıyoruz. Demin havlayan köpek kuyruğunu sevinçle sallıyor şimdi bu çok uzaklardan gelen konuklara. Aradığımız Esma, üçü kız, ikisi oğlan, beş kardeşten biri. Babaları emekli işçi. Emekli maaşı yedi nüfuslu aileye yetmediği için eve boya işlerinde çalışan ağabey bakıyor. O ileride evlenir, çoluk çocuğa karışır da kendi ailesine bakmak durumunda kalırsa bu görevi Esma ve ablası üstlenecekler. Esma Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde çocuk gelişimi ve eğitim bölümünde son yılını okuyor. Kolay olmuyor bursa rağmen okumak. Çünkü evi kentin 4 kilometre kadar uzağında. Her sabah saat 7'de düşüyor yola, hızlı hızlı yürüyerek tam 1 saat sonra okulda oluyor. Karlı havalarda ellerim ayaklarım donuyor ama yağmurlu havalarda sırılsıklam olmak daha da beter diyen Esma, soğuğa, mesafeye, yoksulluğa meydan okuyarak her gün gidip geliyor okuluna. Evinde ailesiyle mutlu, annesinin babasından daha fazla destek çıktığını anlatıyor okumasına. İleride anaokulu öğretmeni olduğunda belki evlenebilir anlaştığı biriyle ama asla ikiden fazla çocuk yapmamaya kararlı. Dünyaya getireceği çocuklarını en iyi şartlarda büyütebilmesi, yedirip içirip giydirip okutabilmesi için en fazla iki çocuğu olacak. Ve biliyor ki eğitim sayesinde kendisi gibi düşünen anneler çoğaldıkça yörenin de kaderi değişecek yavaş yavaş. Belki bir, belki iki kuşak sonra doğuda başka hiçbir yere benzemeyen altyapısıyla, çevresindeki turistik ve tarihi yerleriyle Kars pırıl pırıl, barsıl, mutlu bir şehir olacak. Ay ışığında parlayan karlara bakarak aydınlık bir rüya görüyor ve bizleri de gördüğü rüyaya inandırıyor Esma. Ayla. Ayla ünlü Türk şairi Dede Korkut'un memleketi Digor'un bir köyünden geliyor. Oğuz boylarının Anadolu'ya girdikleri ve bir süre yaşadıkları yerdir Digor. Yoğun Türk geçmişine rağmen ortaçağ kiliseleriyle de ünlüdür ayrıca. Beş kilise ve bugüne dek korunabilmiş Mirin Kilisesi Karabağ köyü yakınlarındadır. çeşitli dinleri ve kültürleri içermiş olan bir beldeden gelen Ayla da konuştuğumuz diğer öğrenciler gibi Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde okuyor ama onun farkı ailesiyle birlikte değil bir yurtta yaşıyor olması. Yurdun yolunu tutmuş arabada giderken Ayla için yüreğim kabarıyor. Bütün kızlar ailelerinin yanında, kardeşlerinin analarının koynunda uyuyorlar geceleri, evde sıcak çorbalarını sevdikleriyle birlikte içiyorlar diye düşünüyorum. Yoksulluğa bir de yalnızlık eklenince dayanılmaz hale gelmez mi hayat? Ayla'nın kaldığı yurdun giriş katında mutfak ve yemekhane var. Yeni silindiği belli olan masaların üzerinde su sürahileriyle tuzluk biberlikler duruyor. Olağanüstü temiz bir yemekhane burası. Yemekhane sorumlusu olduğunu öğrendiğimiz güler yüzlü bir teyze bize çay içmemiz için ısrar ediyor. Bir üst kata çıkınca daha da artıyor hayranlığımız. Kızların oturma odaları uçuk yeşil, neredeyse su rengi, insanın içini açan bir halıyla kaplanmış. Duvarlarda halının rengiyle uyum sağlayan yeşilli bejli bir duvar kağıdı var. Pencerelerdeki tül perdeler tiril tiril, iki kanepe ve ikişer koltukla hoş bir oturma köşesi oluşturulmuş. Hiçbir şey rastgele alınmamış bu odaya. Renk uyumları, oda nizamı inceden inceye düşünülmüş, içeri gireni sarıp sarmalayan, mutlu eden bir yuva haline getirilmiş. Sayfa 60. Kızların birkaçı kanepelerde kitap okuyor, diğerleri de 6 kişilik yuvarlak masalarda oturmuş ders çalışıyorlar. Odada tıs yok. Çok genç ve sevecen bir hanım öğretmen bize yurdu gezdiriyor gururla. Aynı katta bembeyaz fayanslı bir küçük mutfak var ki dört gözlü ocağı, buzdolabı ve çay bardaklarının dizili olduğu rafları, kızların kahvaltı malzemelerini koydukları dolaplarıyla evimizdeki mutfaklardan farkı yok. Üç kız mutfağın tezgahına ilişmiş birbirlerine yarın girecekleri sınavın sorularını sorup yanıtlıyorlar. Oturma odasında çalışanları rahatsız etmemek için gelmişler mutfağa. Demek bu yurtta herkes birbirine saygılı. Yine aynı katta kızların 6'şer kişilik ranzalı yatak odaları ve duş kabinleri bulunuyor. Her yer tertemiz, pırıl pırıl. Kızların da saçları, dişleri ve gözleri pırıl pırıl parlıyor. Genç insanlar uygar bir ortamda bir arada olmaktan, iyi şartlarda yaşamaktan belli ki çok hoşnutlar. Bizi gezdiren belletmen öğretmen her katın aynı şekilde düzenlendiğini, yurdun 65 kişilik kapasitesi olduğunu söylüyor. Az önce üzüldüğüm aile için anlatamayacağım kadar mutluyum şimdi. Çünkü hiç kimse bu temiz, sıcak, güzel ortamda yalnızlık çekmez. Ayla'nın babası 10 yıl önce, o henüz 6 yaşında küçük bir çocukken ölmüş. Annesi 3'ü kız, 3'ü erkek 6 çocuğunun geçimini sağlamak amacıyla bir öğrenci yurdunda çalışmaya başlamış. Yemek yapmış, bulaşık yıkamış, yerleri temizlemiş ama kızlarını oğullarından ayırt etmemiş eğitim konusunda. 16 yaşındaki Ayla orta 2'den beri aldığı bursu sayesinde Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin çocuk gelişimi ve eğitim bölümünde okuyor. Ve okula Digor'dan gelip gitmesi mümkün olmadığı için Kars'taki yurtta kalıyormuş. Okumanın hem maddi hem de manevi yönden ufkunu genişleteceğine ve kaderini değiştireceğine meslek sahibi kızların çok daha özgür olabildiğine inanıyor. Örneğin ablası nişanlanınca eğitim şansını kaybetmiş ve evlendikten sonra kocasının buyruğu altına girmiş. Yaşadığı kasabadan çıkıp Kars'a kadar bile gelemiyormuş kardeşini görmeye. Ayla hafta sonları kendi gidip görüyor Digor'da yaşayan ailesini. Yaşıtlarına göre çok daha keyifli bir yaşam var yurtta kaldığı için. Okulla birlikte bir kez sinemaya, birkaç kez de tiyatroya gitmiş. Meslek sahibi olduktan sonra evlenirse sadece bir çocuk yapacak, çocuğunu en iyi şartlarda yetiştirmek için. Birçok genç kızın hayal dahi edemediği iyi şartları bursu sayesinde kaldığı yurtta görmüş ve öğrenmiş Ayla. Geri dönüşü yok artık. O bundan böyle yaşamında hep daha iyi aramaya şartlanmış. Gülnar. Dağpınar köyünde oturan Gülnar'ı ziyaret etmek için sabah olmasını bekledik. Çünkü Gülnar'ın köyü Kars'ın 20 kilometre uzağındaydı ve biz oraya vardığımızda köyde yaşayanlar çoktan yatmış olacaklardı. Gülnar'ın sabah saat 8'de okulunda olması gerekiyordu. Yolda geçireceği zamanı da hesaplayarak sabahın çok erken saatlerinde 7'den önce vardık evine. Avluya girdiğimizde birkaç tavuk ve bir horoz kaçıştı önümüzden. Çizmelerimizi çıkartıp önce buz gibi soğuk bir odaya, sonra da bir kapı açarak iki kademeli bir başka odaya giriyoruz. Odanın ortasındaki sobada tezek yakılıyor. Bu nedenle çok sıcak içerisi. Yerlerde kilimler, bir basamakla çıkılan ikinci kademede minderler var. Kuruluyoruz minderlere. Duvarda bir saat, bir takvim ve bir futbol takımının gazeteden kesilmiş resmi asılı. Köşede bir konsolun üzerinde televizyon, televizyonun üzerinde de plastik pembe güller var. Büyük anne, dede ve kapkara gözlü, bembeyaz dişli çok genç bir kadın bizi rahat ettirmek için etrafımızda dört dönüyorlar. Az sonra üzerinde ekose eteği, mavi bluzu, lacivert kravatı ve gri kazayla Gülnar giriyor içeri. Gür siyah saçları kalın bir örgüyle beline kadar iniyor. Ne kadar çok benziyor kara gözlü güzel kadına. Ablası mı acaba diye merak ediyoruz. Meğer annesiymiş. Kocası 5 yıl önce kansere yenik düşünce 3 kızı 2 oğluyla kayınpederinin evine sığınmış anne. Şimdi 18 yaşında olan oğlu çok iyi bir öğrenciymiş. Ortaokuldan sonra kalabalık ailesine bakabilmek için okulu bırakıp çalışmak üzere Diyarbakır'a gitmiş. 19 yaşındaki abla liseyi bitirmiş ama Kars'ta çalışma olanağı olmadığı için mecburen ev kızı olmuş. Kızın koca bulması da pek kolay değilmiş. Çünkü şimdilerde başlık parası yerine damat aileleri evlenecek kızlara dayalı döşeli ev açmaya başlamışlar. Dedesi liseyi bitirmiş, gül gibi torununu karşılığını almadan vermeye razı olmadığından kız evde oturuyormuş 2 yıldan beri. Evin diğer çocukları köydeki ilkokula devam ediyorlar. 16 yaşındaki Gülnar da bursu sayesinde her gün 20 kilometre yolu kat edip Kars'a, okuluna gidiyor ve geri dönüyor Dağpınar köyüne. Bursu orta 2'den beri alıyormuş Gülnar. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam edip sınıf öğretmeni olmak istiyor. Okumak için başka diyarlara gidebilirmiş ama sonunda kesinlikle Kars'a dönecekmiş. Kendi yöresine yararlı olmak hem de annesine yakın olmak için. 32 yaşında dul kalan anne ise bir daha evlenmeyi hiç düşünmüyor. Onun tek isteği çocuklarını yetiştirmek, meslek sahibi olduklarını görmekmiş. Gülnar'ın meslek sahibi olduğunu göreceğine hiç şüphemiz yok çünkü bakın neler söylüyor bize. Doğu Anadolu'da erkek çocuklarına verilen eğitim imkanı kızlara verilmiyor. O yüzden bu bursa biz kızlar çok teşekkür ediyoruz. Ben liseye bursumun sayesinde devam edebiliyorum. Burslu olmasaydım her gün ta Kars'a kadar gidip gelmeme gücümüz yetmezdi. 8. sınıfı bitirince evde kalırdım herhalde. Ankara'da çalışan amcalarım da bize zaman zaman para yollarlar. Ama bu para boğazımızı harcamak içindir. Biz kızların okulu için değil. Oysa kızların okuması bölgenin kalkınması açısından çok önemli. Ablan da liseyi bitirmiş ama bak şimdi evde oturuyor. Haklısınız. Kars'ta çalışma imkanı bulabilseydi çalışacaktı. Ablam eğitimini bugün değerlendiremese bile yarın çocukları olduğunda onları eğitimli bir anne olarak bilinçli bir şekilde yetiştirecektir. Çok çocuk yapmanın zararlarını bilecektir. Çok çocuk yapmanın zararlı olduğunu mu düşünüyorsun? Elbette. 2'den fazla çocuk yapmanın hiçbir anlamı yok. Bakın benim abim bize yardım edebilmek için ortaokuldan sonra çalışmak zorunda kaldı. 4 yerine bir kardeşi olsaydı şimdi o da üniversitede okuyor olacaktı. Gülnar bize veda edip çıkıyor okuluna yetişmek için. Biz fotoğraf makinelerimizi, ışıklarımızı topluyor, aileyle vedalaşıyor. Yaklaşık bir yarım saat sonra ayrılıyoruz evden. Köyü şoseye bağlayan yokuşun başına geliyoruz. Gülnar yanakları, burnu, kulakları soğuktan kıpkırmızı, yolun başında durmuş yarım saatten beri onu okula ulaştıracak vasıtayı bekliyor sabah ayazında. Onu Kars'a götürüp geri dönmek istiyoruz ama ne yazık ki mümkün değil çünkü Iğdır valisine randevu vermiş, biraz da gecikmişiz. Arabamızı görünce sevinçle el sallıyor bize uzun örgülü çocuk. Hiç gocunmuyor soğukta beklemekten, üşümekten, onca yolu gidip gelmekten. Çünkü biliyor Gülnar bu zahmetlerin sonunda iyi şeyler olacak. Iğdır'da hayat. Iğdır'ın son 20 yıl içinde ile dönüşmüş diğer doğu kentlerinden büyük bir farkı yok. Geniş ana caddesi üzerinde yükselen beton binaları, et lokantaları, yedek parça dükkanlarıyla hızla gelişmiş bir kasabayı, hatta İstanbul'un doğudan göç alan ve imar dışı şehirleşen varoşlarını andırıyor. Nitekim Iğdır valisi Sayın Musa Küçükkurt'tan öğreniyoruz ki Iğdır, Kars'a bağlı 25 bin nüfuslu bir kasaba iken 1992 yılında vilayet olmuş. 10 yıllık süreç içinde bu nüfus birden patlayarak 60 bine çıkmış. Gümrük kapısının açılması üzerine de büyük bir göç dalgasıyla sarsılmış ve kentin eteklerindeki hazine alanları derme çatma evlerle, gecekondularla işgale uğramış, yeşil alanları yerleşim yerleri haline gelmiş. Her göç alan şehrin sıkıntısını elbette Iğdır'da yaşıyor. Ne var ki Iğdır en doğuda kent olduğu için daha ağır şartlarda yaşıyor bu gerçeği. Sağlık, çarpık yapılaşma gibi konumuz dışındaki sorunları bırakıp eğitim sorununu irdeliyoruz ve bizi bilgilendiren validen öğreniyoruz ki eğitim alanındaki yetersizlikler de çok fazla. Nasıl olmasın? 25-30 bin kişiye göre hazırlanan okullar nüfus göçle patlayınca yetmez hale gelmiş. Merkezde sınıf ortalaması 58 kişi ama bir de merkezin ötesine taşan alanlar, ilçeler, köyler var. Vali yana yakıla bu yıl sonu 1200 kişinin mezun edileceğini, 2300 kişinin yeni kayıt yaptırmaya hazırlandığını söylüyor. Hızla büyüyen bir kent burası. Biz valilik olarak bazı dama taşlarını yerlerinden oynattık, Cumhuriyet Lisesi adıyla yeni bir lise açtık diyor vali. Bir zamanlar çiftçilere eğitim veren ve şimdilerde boş duran bir binayı donatarak ilk öğretim okulu haline getirdik. Kız çocuklarının okula ilgisi ne oranda diye soruyoruz. Doğunun gerçeğinin yansımasını bu alanda da görüyoruz diye yanıtlıyor vali. Öğrencilerin %55'ini erkek çocuklar, %45'ini kızlar oluşturuyor. Ama inanın bu yüzde diğer doğu kentlerine göre düşük bir orandır. Nedeni de Iğdır'da iki kesimin olması. Eskiden buranın nüfusunun %70'i Azeri, %30'u aşiret kökenliydi. Göçle birlikte aşiret kökenli vatandaşların oranı %50'ye yükseldi. Aşiretlerde kız çocuklarını okula göndermemek daha yaygındır. Bunun bir nedeni çok sayıda çocuğun hepsini okula gönderecek maddi imkanın olmaması halinde tercihin erkeklerden yana kullanılması, ikinci nedeni de okulların ilçe ve köylere uzak olması durumunda kızların gidip gelme sorunlarıdır. Azeri vatandaşlarsa çocuklarını kız erkek ayırt etmeden okutma yanlısıdır. Iğdır'daki Azeri varlığı kız öğrenci oranını yükselten önemli bir faktör. Vali Musa Küçükkurt şehriyle özdeşleşmiş, halkına ve kentinin sosyal yaşamına sahip çıkan özverili bir cumhuriyet valisi. Iğdır'da özellikle yaz aylarında sosyal hayatın çok canlandığını, çeşitli şenlikler ve etkinlikler yaşandığını, insanların yaz akşamları geç saatlere kadar sokaklarda gezip eğlendiğini anlatıyor bize. Ona inanıyoruz. Çünkü eğlenmek, gezmek ve mutlu olmak insanoğlunun içgüdüsel gereksinimlerinden biri. Yoksulluk dahi bu ihtiyacın duyulmasına mani olamıyor. Biz bir doğu kentinde eğlencenin sırf silah atarak keyiflenmenin ötesinde eğitimle harmanlanarak müzik dinlemek, hoş bir gösteri izlemek, şarkı söylemek gibi sanatsal eylemlere de dönüşebilmiş olmasının sevincini yaşayarak çağdaş Türkiye'nin çağdaş kızları bursunu kazanmış Iğdırlı kızlarla görüşmek üzere ayrılıyoruz valinin makamından. Yoksul insanların yaşadığı varoşlara doğru yol alıyoruz. Elimizde sokak adları ve numaralar yazılı adresler var ama ne girdiğimiz sokakların köşelerinde sokak adları ne de evlerin üzerinde numaralar görüyoruz. El yordamıyla bulmaya çabalıyoruz Iğdır'ın kardelenlerini.